Birinci ayrım. Altı nokta körler kütüphanesi adına Filyos stüdyosunda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Titanic. Yazarı Clive Cussler. Özgün adı Raise the Titanic. Çevirmeni Enver Günsel. Türü roman. Remzi Kitabevi, 3. basım 1999. ISBN numarası 975-14-0629-3. Bu kitap 334 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 2 Nisan 2014. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Titanic, bir solukta okuyacağınız sürükleyici bir macera. Kuzey Atlantik'in buzlu sularının 4000 metre derinliğinde yatan efsanevi gemi Titanic, dev kasasında özgür dünyanın kurtuluşunun anahtarını saklamaktadır. Bu kasaya ulaşmak için Amerikalılar ve Ruslar büyük bir mücadeleye girerler. Her türlü tehlikenin ve zorluğun altından kalkmayı başaran Dirk Pitt'i bu kez son derece çetin bir görev beklemektedir. Clive Cussler'ın hayatı romanlarındaki kahramanı Dirk Pitt'in hayatına çok benziyor. O da Dirk Pitt gibi maceradan maceraya koşmuş, Amerika'nın güneybatısındaki çöllerde kayıp altın madenlerini bulmak için dolaşmış, kayalık dağlardaki göllerde düşen uçakları çıkarmak için su altı çalışmalarına katılmış. Tarihsel önemi olan 35 gemi enkazının yerlerini belirlemek için çeşitli yerlerde deniz altında araştırmalar yapmış. Aynı zamanda iyi bir koleksiyoncu olan Clive Cussler'ın 26 tane el yapımı limuzinden oluşan olağanüstü bir koleksiyonu var. Heyecanlı macera romanlarını Colorado Denver'a hakim tepelerdeki evinde yazıyor. Önsöz. Dirk Pitt Titanic'e ait belgeleri inşaatı henüz bitmemiş bir binanın rutubetli bodrum katından kurtardığında bu efsanevi yolcu gemisinin bulunmasına daha 10 yıl vardı. Yıl 1975'ti ve Titanic Pitt'in su altı maceralarını anlatan 4. kitap oluyordu. O sıralarda gemiyi aramak için uzun bir zaman ve büyük paralar harcamayı kimse düşünmüyordu. Fakat romanın yayınlanması ve filme alınmasından sonra Amerika ve Avrupa'da bu konuya olan ilgi arttı. Gemi enkazını bulmak için en azından 5 çalışma yapıldı. Benim esin kaynağım dünyanın en ünlü gemisinin denizin dibinden çıkarılıp New York limanına çekilerek 70 küsur yıl önce başladığı ilk seferini tamamlamasını görebilme arzusuna dayanıyordu. Bu fantezi aynı zamanda benim gibi milyonlarca insan tarafından paylaşılmaktaydı. Titanic'in batışından ve denizin karanlık sularına gömülüşünden 73 yıl sonra kameralar onun açık mezarını buldular. Kurgu da gerçeğe dönüştü. Pitt'in romanda gemiyi tarif edişiyle yanal taramalı sonarlarla bulunuşundan sonra geminin robot kameralarla elde edilen görüntüleri birbirine uymaktadır. Gemide 4000 metre derinliğin getirdiği yapısal hasar dışında deniz suyunun yol açtığı büyük çapta bir hasar ve korozyon görülmemiştir. Deniz yatağının çamurlu yüzeyine dağılmış şarap şişeleri ve gümüş yemek takımları bile sağlamdır. Titanic denizin dibinden çıkarılabilecek midir? Bu pek mümkün görülmemektedir. Geminin kurtarılmasının maliyetinin Apollo'nun Ay'a insan götürme operasyonunun maliyetine yakın olacağı hesaplanmıştır. Ayrıca bir süre sonra da insanlı küçük denizaltılar gemideki değerli antikaları bulmak için enkaz çevresinde dolaşmaya başlayabilirler. Amerikalı ve İngiliz avukatlar da gemidekilerin elde edilmesi konusunda mahkeme salonlarında birbirlerine düşebilirler. Pitt her zaman ileriyi görmüştür. 1970'lerde ve 1980'leri yaşamış, 1980'lerde 1990'ları görmüştür. Batıya giden göçmen konvoylarının rehberleri gibi Pitt de ileride tepeye bakar ve bize orada neler olabileceğini söylerdi. Bizim ancak hayal gücümüzü kullanarak gözümüzde canlandırabileceğimiz şeyleri o kolayca görürdü. Bu nedenle Titanik'in bulunduğu açıklandığında hiç kimse benim kadar mutlu olmamıştır. Çünkü ben Pitt'in onu herkesten önce gördüğünü biliyorum. Clive Cussler. Giriş: Nisan 1912. A güvertesi 33 numaralı kamerada dar bir gemi yatağında yatmakta olan adam karabasan görüyormuş gibi inleyerek döndü. En fazla 1.58 boyunda ufak tefek bir adamdı. Seyrek kır saçları ve kişiliksiz bir yüzü vardı. Göze çarpan en büyük özelliği siyah kalın kaşlarıydı. Ellerini göğsünde kenetlemişti ve parmakları sinirli hareketlerle oynuyordu. 50 yaşlarında görünüyordu. Teni beton gibi sert ve griydi. Gözlerinin altında derin çizgiler vardı. Adamın gerçek yaşıysa sadece 34'tü. Son 5 aydır yaşadığı olaylar onu fiziksel açıdan çok yormuş ve deliliğin eşiğine kadar getirmişti. Uyanık olduğu zamanlar olmayacak şeyler düşünüyor, zaman ve gerçeklik kavramlarını yitiriyordu. Kendisine sürekli olarak nerede olduğunu ve o günün hangi gün olduğunu hatırlatmak durumunda kalıyordu. Yavaş yavaş delirmeye başladığının farkındaydı. Gözlerini kırpıştırarak açtı ve kameranın tavanındaki vantilatöre baktı. Ellerini yüzünde gezdirdi ve 2 haftalık sakalını yokladı. Elbiselerine bakması gerekmiyordu. Onların terden leke içinde buruşuk ve pis olduklarını biliyordu. Gemiye biner binmez hemen banyo yapıp temizlenmesi gerekirken kendisini olduğu gibi yatağa atmış ve zaman zaman uyandığı 3 gün sürecek bir uykuya dalmıştı. Pazar akşamının geç saatleriydi ve gemi New York limanına çarşamba sabahından önce varamayacağına göre önünde en azından 50 saat var demekti. Kendi kendine artık güvenceli olduğunu söylemek istedi ama birçok insanın yaşamına mal olan, uzun çabalar sonucunda elde edilen şeyin sağlam bir yerde olmasına bir türlü inanamıyordu. Elini belki 100. kez uzatarak ve yeleğinin cebindeki şişkinliğe dokundu. Anahtarın hala orada olduğuna emin olduktan sonra alnındaki terleri sildi ve gözlerini tekrar kapattı. Ne kadar uyuduğunu bilmiyordu. Birden irkilerek uyandı. Onu uyandıran bir gürültü ya da şiddetli bir hareket değil de sanki altındaki yataktan geliyormuş gibi hissettiği bir titreşim ve kamerasının alt taraflarından gelen gıcırtıya benzer garip bir sesti. Yatakta doğrulup oturdu ve ayaklarını yere bastı. Birkaç dakika sonra her yanı tuhaf bir sessizlik kaplamıştı ve en küçük bir titreşim bile hissedilmiyordu. Gözlerini kırparak düşündü ve durumun nedenini fark etti. Geminin makineleri stop etmişti. Tüm dikkatini verip dinledi. Fakat dışarıda koridorda konuşan 2 kamarotla yan kameradan gelen seslerden başka bir ses duyamıyordu. Korkunç bir huzursuzluk duyuyordu. Normal bir yolcu bu duruma hiç aldırmayabilir ve yeniden uykuya dalardı. Fakat o bir sinir krizinin eşiğindeydi ve tüm duyuları gereğinden fazla çalışıyordu. 3 gündür kamerasında yemek yemeden ve içmeden sadece uyumakla zaman geçirmişti ve son 5 ayda yaşadıklarını hatırladıkça çıldıracak gibi oluyordu. Kapının kilidini açıp dışarıya, koridora çıktı ve merdivene doğru yürüdü. Salondan gelen birkaç yolcu konuşup gülüşerek kameralarına gidiyorlardı. Merdivenin yan tarafında duvara takılı saate baktı. 11.51'i gösteriyordu. Merdivenin dibinde duran bir kamarot garip bir ifadeyle ona baktı. Pahalı şarkalılarıyla döşenmiş geminin 1. sınıf kameralarının bulunduğu bu bölümünde böylesine kılıksız, pis bir adamın ne işi olduğunu merak etmiş olmalıydı. Kılıksız adam, "Makineler, makine dairesi suslu," dedi. Sesi boğuk çıkıyordu.
"Kamerot herhalde küçük bir ayarlama yapıyorlar efendim," diye cevap verdi. "Bildiğiniz gibi geminin ilk seferi bu. Makine dairesinde bazı ayarlamalar yapılıyordur. Endişe edilecek hiçbir şey yok. Bu geminin asla batmayacağını biliyorsunuz değil mi?"
Adam kan çanağına dönmüş gözlerini ovuştururken, "Çelikten yapıldığına göre her gemi gibi bu da batabilir," diye umurdandı. "Dışarıya bakacağım."
Kamurot başını iki yana salladı. Bunu hiç tavsiye etmem efendim. Hava korkunç soğuk. Dışarıya çıkarsanız donarsınız.
Buruşuk ve kirli elbiseli yolcu omuzlarını silkti. Soğuk havaya alışıktı o. Merdiveni tırmandı ve sağ taraftaki kapıyı açıp kurtarma filikalarının bulunduğu güverteye çıktı. Çıkar çıkmaz derin bir nefes aldı. Sanki suratına binlerce iğne batmıştı. Hava gerçekten de çok soğuktu. 3 gündür sıcacık kamerasında uyuduğundan aniden -1 derece soğuğa çıkmak onu birden canlandırmıştı. Hiç rüzgar yoktu. Sadece buz gibi ve hareketsiz bir hava bulutsuz gökyüzünden aşağı üzerini bir kefen gibi sarmıştı. Küpeşte'ye doğru ilerledi ve ceketinin yakasını kaldırdı. Aşağı baktı ve sadece kapkaranlık denizi gördü. Sonra geminin kıç ve pruva kısımlarına baktı. Kurtarma filikalarının bulunduğu güverte, 1. mevkideki sigara salonunun ön kısmından dümen köşküne kadar bomboştu. Çevrede kimsecikler görünmüyordu. Gemide yaşam olduğu sarı ve siyah renkli 4 dev bacanın ilk üçünden ağır ağır çıkan dumanlardan, oturma ve okuma salonunun yanan ışıklarından anlaşılabiliyordu. Geminin hızla yol alışı sırasında oluşan köpüklü dalgalar şimdi görünmüyordu. Koskoca tekne ilerleyişini durdurmuş, yıldızlarla dolu gökyüzünün altında sessizce sürükleniyordu. Gemi veznedarı zabitan yemek salonundan çıktı ve parmaklığa gelip aşağıya baktı. ''Neden durduk?''
Veznedar ona bakmadan ''Bir şeye çarptık.'' diye cevap verdi. ''Ciddi bir şey mi?''
''Sanmıyorum efendim, su alsak bile pompalar bunu hallederler.''
O sırada geminin 8 egzoz çıkışından tünelden aynı anda geçen 100 lokomotifin çığlığı gibi kulakları tırmalayan korkunç bir gürültü yükseldi. Adam ellerini kulaklarına götürüp kulaklarını tıkarken bu gürültülü sesin ne olduğunu anlamıştı. Makinelerden biraz anlardı ve korkunç gürültünün gemi kazanlarındaki fazla buharın bypass vanalarından çıkarken oluşan ses olduğunu biliyordu. Bu gürültüde gemi veznedarıyla konuşabilmesi imkansızdı. Birden döndü ve güverteye çıkan diğer gemi mürettebatını gördü. Onların kurtarma filikalarının üzerlerindeki brandaları açtıklarını ve mataforaların halatlarını hazırladıklarını görünce midesine bir şeyler saplandı sanki. Kötü bir şeyler oluyordu. Orada fazla buharın çıkışıyla oluşan sesin yavaş yavaş azalışına kadar 1 saate yakın bir süre kaldı. Soğuğu sanki hiç hissetmiyordu. Birden güverteye başka yolcuların da çıktıklarını ve garip sessiz bir telaş içinde oradan oraya gidip geldiklerini gördü. Bir süre sonra gemi zabitanından genç biri geldi. 20 yaşını henüz geride bırakmış olmalıydı ve yüzünde tipik bir İngiliz görüntüsü ve ifadesi vardı. Kılıksız yolcuyu görünce ona yaklaşıp omzuna dokundu ve ''Özür dilerim efendim'' dedi. ''Ama can yeleği takmanız gerekiyor.'' Adam yavaşça döndü ve ona bakıp ''Batıyoruz değil mi?'' diye sordu. Sesi öylesine boğuktu ki ne söylediği güç anlaşılıyordu. Genç gemi subayı bir an tereddüt etti sonra hızla su alıyoruz diye cevap verdi. Pompalar giren suyu boşaltmakta zorlanıyor, yetişemiyorlar.
Ne kadar zamanımız kaldı?
Bunu kestirmek güç. Eğer su seviyesi kazanlara kadar çıkmazsa 1 saat kadar vaktimiz olduğunu söyleyebilirim.
Ne oldu? Etrafta başka gemi yok. Nereye çarptık?
Bir buzdağına çarptık efendim. Bordada koca bir yarık var. Talihsizlik işte.
Adam birden atıldı ve genç subayın kolunu yakaladı. Öylesine sıkıyordu ki genç adam acıyla yüzünü buruşturdu.
''Beni hemen kargo ambarına götürmeni istiyorum.'' dedi.
''Bunu yapmam imkansız efendim. F güvertesini sular bastı ve bagajlar şimdiden yüzmeye başladılar.''
''Bana orayı göstereceksin.''
Genç gemi subayı kolunu kurtarmak istedi fakat adamın parmakları mengene gibi sıkıyordu.
''İmkansız diyorum size. Bana verilen emir, sancak taraftaki kurtarma filikalarına nezaret etmek.''
Yolcu o boğuk ve kaba sesiyle ''Senin işini başka bir arkadaşın da yapabilir.'' diye konuştu.
''Sen bana kargo ambarına giden yolu göstereceksin.''
Gemi subayı adamın yüzündeki delice bakışları ve kasığına dayanan tabanca namlusunu aynı anda fark etti. Yapabileceği hiçbir şey yoktu.
''Adam torunlarını görmek istiyorsan dediklerimi yaparsın.'' diye omurdandı.
Gemi subayı içini çekti ve adamın yüzüne bir daha baktı. Yapabileceği bir şey olmadığı iyice belliydi. Yüzüne dikilmiş o kıpkırmızı gözler deliliğin açık işaretleriydi.
''Pekala.'' dedi. ''Deneyeceğim.'' Yolcu, dene o zaman diye hırladı. Sakın oyun oynama benimle. Arkandayım. Aptalca bir hareket hayatına mal olabilir.
Tabancayı ceketinin cebine soktu ve namluyu subayın sırtına hafifçe dayadı. Telaş içinde güverteye çıkan insanlar onların durumlarının farkında değillerdi. Gemide her şey değişmişti. Neşeli konuşmalar, kahkahalar duyulmuyordu. Yoksul ve zengin yolcular birbirlerine karışmışlardı. Kamarotlar yolcuları sakinleştirebilmek için zoraki gülümsemelerle onların aralarında dolaşıyor, yatıştırıcı sözlerle can yeleklerini dağıtmaya çalışıyorlardı. İşaret fişekleri arka arkaya fırlatılıyordu ama onların dağılan parıltılarını yalnızca gemide bulunan panik içindeki insanlar görebiliyorlardı. Karılarını ve çocuklarını büyük bir telaş ve korku içinde kurtarma filikalarını bindiren erkeklerin yüzlerindeki ifadeler yürek paralayıcıydı. 8 kişiden oluşan gemi orkestrasının ellerinde müzik aletleri ve can yelekleri takılı olarak güverteye çıkıp bir şeyler çalmaya başlamaları trajikomik bir manzara oluşturuyordu. Genç gemi subayı ardından tabancayla dürtüklenerek yukarıya, filika güvertesine doğru çıkmaya çalışan kalabalığın arasından kendisine güçlükle yol açarak merdivenden aşağıya inmeye çalışıyordu. Geminin burnu şimdi biraz daha suya batmış gibiydi. B güvertesinde bir asansör bulup D güvertesine indiler. Genç subay başını çevirdi ve omzunun üzerinden kendisini ölümle tehdit eden bu deliye baktı. Adam ağzını kapayıp dudaklarını büzmüştü ve gözlerinde sanki çok ötelere bakıyormuş gibi garip bir ifade vardı. Bir süre bakıştılar.
''Korkma, ismin neydi senin?''
''Bigalow efendim.''
''Korkma Bigalow, gemi batmadan bunu başaracağız.''
''Kargo ambarının hangi bölümüne gitmek istiyorsunuz?''
''Bir numaralı kargo ambarındaki gemi kasasına, G güvertesine.''
''G güvertesinin şu anda sular altında olduğuna eminim.''
Asansörün kapısı açılırken adam paltosunun cebindeki tabancanın namlusunu oynattı ve ''Bunu ancak görünce öğreneceğiz değil mi?'' diye umurdandı. Dışarıya çıkıp tekrar kalabalığın içine daldılar. Bigalow can yeleğini çıkarıp eline aldı ve E güvertesine inen merdivenin başına gelerek aşağıya baktı. Su merdiven basamaklarında yavaş yavaş yükselmeye başlamıştı bile. Muhafazalı lambalardan bazıları soğuk ve yeşil suların altında hala yanıyor, çarpık ve korkutucu bir görüntü oluşturuyorlardı.
''İşte görüyorsunuz, aşağıya inmek imkansız.
Başka bir yol olmalı değil mi?''
''Su geçirmez kapı ve kapaklar çarpışmadan hemen sonra kapandılar. Belki tahliye merdivenlerinden birinden inebiliriz, bilemiyorum. O halde yürü bakalım.''
Bir sürü koridordan labirent benzeri yerlerden geçtiler, merdivenden indiler. Bigalow bir süre sonra yerdeki kapaklardan birini hafifçe araladı ve aşağıya baktı. Aşağıdaki kargo güvertesinde suyun sadece 50-60 santim yükselmiş olması onu şaşırtmıştı.
''Umut yok.'' diye yalan söyledi.
''Aşağısı sular altında.''
Adam onu kaba bir hareketle yana itti ve aşağı kendisi baktı. Sonra ''Benim işimi yapabileceğim kadar kuru burası.'' dedi. Silahı kapağa doğru salladı ve ''Haydi yürü.'' diye bağırdı. Kargo ambarında ışıklar hala yanıyordu ve iki adam suların içinde gemi kasasının bulunduğu yere doğru ilerlemeye başladılar. Ambara zincirlenmiş koca bir Renault otomobilin nikelajları soluk ışıkta parlıyordu. Yürürken her ikisi de birkaç kez tökezleyip buz gibi suyun içine yuvarlandılar ve sırılsıklam oldular. Titreyerek yollarına devam ettiler ve bir süre sonra kasanın bulunduğu yere geldiler. Kasa tüm boyutları 2,5 metre olan bir küp şeklindeydi ve 30 santim kalınlığındaki Belfast çeliğinden yapılmıştı. Adam yelek cebinden bir anahtar çıkardı ve kasanın kilidine sokup çevirdi. Kilit yeni ve sıkıydı ama birkaç denemeden sonra açıldı. Adam ağır kapıyı biraz zorlanarak çekip açtı ve kasanın içine girdi. Sonra geriye döndü ve o ana kadar ilk kez gülümsedi.
''Teşekkürler Bigalow, sen hemen yukarıya çıksan iyi olacak. Hala vaktim var sayılır.''
Bigalow şaşkın gözlerle ona baktı.
''Siz kalıyor musunuz yoksa?'' ''Evet, ben kalıyorum. İyi ve dürüst 8 insanı öldürdüm. Bu vicdan azabıyla yaşayamam. Bu iş burada bitsin artık.''
Bunu çok ciddi ve kesin bir tavırla söylemişti ve şaka yapmadığı belliydi. Bigalow bir şeyler söylemek istedi fakat konuşamadı. Adam onun durumunu anlamış ve gülümseyerek başını sallamıştı. Sonra uzandı ve kapıyı üzerine doğru kapatmak için çekti. Kapı üzerine doğru kapanırken "Selby için Tanrı'ya şükürler olsun" dedi. Ve sonra koca kapının ardında kayboldu. Bigelow batan gemiden kurtulmayı başardı. Yükselen sulara karşın tüm gücünü toplayıp kurtarma filikalarının bulunduğu güverteye tam zamanında ulaştı ve gemi sulara gömülürken tam olarak batmadan birkaç saniye önce kendisini karanlık sulara fırlattı. Koca transatlantik okyanusun karanlık sularına gömülürken kıç direğinde durgun havada kımıldamadan duran beyaz yıldızlı kırmızı filama suya değmeden hemen önce sanki buz gibi sularda çırpanan 1500 kadın, erkek ve çocuğu selamlamak istermişçesine son kez dalgalandı. Bigelow uzanıp filamayı yakaladı ve geminin anaforuna kapılıp dibe sürüklenmemek için onunla beraber 5-6 metre karanlık sulara daldı. Sonra anaforun ortadan kalktığını görünce 7-8 metrelik derinlikten tekrar buz gibi suyun yüzeyine çıktı. Bir süre sonra bir filikadan denize sarkmış bir halat eline değdi ve can havliyle ona sarıldı. Daha sonra tüm gücünü kullanıp içinde yaklaşık 30 kişinin bulunduğu bir filikaya çıktı ve onlarla birlikte 4 saat sonra başka bir gemi tarafından kurtarıldı. Ölen yüzlerce kişinin canhıraş feryatları kurtulanların kulaklarından ömür boyu silinmeyecekti. Ama Bigelow bir yandan da kendisini geminin kasasına kilitleyip ölüme giden adamı düşünüyordu. Kimdi bu adam? Öldürdüğünü söylediği 8 adam kimdi? Kasanın sırrı neydi? İşte bu sorular önündeki 76 yıl boyunca yaşamının son birkaç saatine kadar Bigelow'un aklından bir türlü çıkmayacaklardı. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 13.